أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli kardeşler, en son yapmış olduğumuz derste ölmüş olan bir kimseden veyahut da uzakta olan bir kimseden, hadır olmayan bir kimseden, yani gayip olan bir kimseden yardım istemenin caiz olduğunu, bunda bir sakınca olmadığını söyleyenlerin, yani tasavvuf camiasının ileri sürmüş olduğu bir delil üzerinde durmuştuk. Bu delilin delil olamayacağını söylemiştik, zikretmiştik. Bir şüphelerini zikretmiştik. Tabi o bir şüpheyi zikretmeden önce de çok önemli bir hususa değinmiştik. Önemli bir mukaddimede bulunmuştuk. Özellikle bu şüphelerle alakalı, yani bu tasavvuf camisinin bu işte istigatenin, istiadenin, istihanenin, hani ölüden veyahut da uzakta olan bir kimseden yardım istemenin caiz olduğuna dair getirmiş olduğu şüphelerle alakalı, genelde de hakka aykırı olan, batılı olan bir itikadın meşru olduğuna dair Kur'an'dan veya sünnetten veya her ikisinden işte çıkarımlarda bulunularak öne sürülen şüphelerle alakalı. Çok önemli bir mukaddime yapmıştık ve ondan sonra da işte bu kimselerin, bu inançlarının bunun caiz olduğuna dair ileri sürmüş oldukları bir delil üzerinde, bir şüphe üzerinde inşallah durmuştuk. Ve bunun delil olmayacağını ispatladık. İnşallah kardeşler bu derste de ne yapacağız? Onların şüphelerinden inşallah bahsetmeye çalışacağız ve kaç tane şüphe zikredeceğiz bu derste? 3 tane şüphelerini daha zikredeceğiz ve böylelikle onların 4 tane şüphesini zikretmiş olacağız inşallah. Şimdi ikinci olarak bunların bir şüphesi de şudur kardeşler. Bunlar diyorlar ki İbn-i Cerir At-Taberi, büyük bir müfessirdir değil mi? İbn-i Cerir At-Taberi, Tarihul Umemi vel Muluk adlı kitabında, İbnül Esir El-Kamil Fit-Tarih kitabında, İbn-i Kethir Rahimullah El-Bidaye ve Nihaye kitabında. Bak bu 3 alim, değil mi? İbn-i Cerir At-Taberi, ondan sonra İbnül Esir ve İbn-i Kethir. Ve bu adlarını vermiş olduğum kitapların hep tarih kitapları bunlar. Bu kitaplarında şunu zikretmişler. O da nedir? Yemame Savaşı'nı anlatırlarken, bu savaşta Müslümanların şiarının, Yemame Savaşı'nda Müslümanların şiarının Ya Muhammedah olduğunu zikretmişler. Ve aynı şekilde Halid bin Velid radıyallahu anh'ın bu savaşta kafirleri teke tek müsabaka yapmayı çağırdığında bu şiarla nida ettiğini de aynı şekilde kaydetmişler bu kitaba. Şimdi bakın, diyorlar ki bak bu 3 tane muteber alim, İbn-i Cerir At-Taberi, İbn-i Kethir, İbn-i Esir, bak bu tarih kitaplarında bunu zikretmişler. Yemame Savaşı'nda Müslümanların şiarına Ya Muhammedah, Halid bin Velid Ya Muhammedah diye ne yapmış? Nida etmiş yani onların teke tek müsabakaya çağırdığında. O zaman bu gösteriyor ki demek ki Müslümanlar bu şiarla, savaşlarındaki olan bu şiarla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kafirlere karşı kendilerine yardım etmesini talep etmiş demek. Ya Muhammedah! Hani ya Allah'ın olsun bize yardım et. Yani ya bizzat yardım etmesini istemişlerdi. Yani bizzat Resulullah bizi duysun ve bizzat kendisinde olan bir özellikten dolayı işte bize yardım etsin, bize fayda versin. Veyahut da bizzat kendisi yardım etmese bile bizim için Allah'a dua et. Yani bizi duy, bizim bu durumumuzdan haberdar ol ey Muhammed ve bizim durumumuzu ne yap? Allah'u talebilir, Allah'a bizim için dua et. Yani ya peygamberin yani bizzat ya da Allah'a dua ederek yardım etmesini ne yapmışlardı? İstemişlerdi diye böyle ne yapıyorlar kardeşler? Şüphe ortaya atıyorlar. Bakın buna cevap olarak diyoruz ki İbn-i Cerir At-Taberi bu adı geçen kitabında, Tarihul Umemi vel Muluk kitabında bu rivayeti, yani bu içerisinde Müslümanların şiarının Ya Muhammedah olduğunun geçtiği bu rivayeti senediyle zikrediyor. Yani senediyle zikretmesi bizim için önemli. Senede zikrediyorsa o senedine bakarız. Bakarım zayıf bir rivayet mi yoksa sağlam bir rivayet mi, bunu ne yapabiliriz, ayırt edebiliriz. Ama İbn-i Kethir ve İbn-i El-Ethir bunu senediyle zikretmiyorlar. Ama İbn-i Cerir At-Taberi bunu senediyle zikretmiş. Bakıyoruz senedine. Senedinde kardeşler Seyf adında bir tane ravi var. Seyf adında bir tane ravi var. Bu adam kardeşler tanınmayan birçok kimseden rivayette bulunmuş. Yani meşhur olan, mesur olan, hakkında bir bilgi sahibi olunmayan, adaletli mi değil mi, güvenilir mi değil mi diye hakkında bir bilgi sahibi bulunmayan birçok kimseden rivayette bulunmuş. E şimdi eğer rivayet zincirinde, senette meşhur olan, malum olmayan, hakkında bilgi sahibi bulunmayan birisi olursa o hadis ne olmaz artık? Sahih olmaz. Hasan olmaz artık, değil mi? O hadis zayıf olur. Çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz ki. Belki yalancı birisi. Belki işte hıfzında yani sıkıntı olan birisi. Belki başka kusurları olan birisi. Bilmiyoruz. Hakkında bir durum bilmiyoruz yani. İmam Zehebi, Mizanul İ'tidal diye bir kitabı var İmam Zehebi'nin, bakın. Bu kitabında Ebu Hatim Rahimahullah'ın bu ravi hakkında ne dediğini söylüyor, biliyor musunuz? Bak, bu ravi zaten hem tanınmayan birçok kimseden rivayette bulunuyor. Ve İmam Zehebi, bakın, Mizanul İ'tidal kitabında Ebu Hatim Rahimahullah'ın bu ravi hakkında ne dediğini söylüyor kardeşler? Metruk dediğini söylüyor. Metruk. İbn-i Hibban'ın zındıkla itham edilmiştir dediğini naklediyor. İbn-i Adi Rahimahullah'ın hadislerinin geneli münkerde dediğini naklediyor. O zaman bu Seyf adındaki bu ravi sıkıntılı. Çünkü bu ifadeler nedir? Bu adamın problemli, sıkıntılı bir adam olduğunu ifade eder, değil mi? Dolayısıyla yani bu adamın bu durumu, hadisin sahih olmasını ve de hadisin hasen olmasını, yani hadisle delil getirilebilecek bir seviyeye gelmesini ne yapar? Engeller yani. Ve aynı şekilde kardeşler, bakın, bunun senedinde bulunan, bu rivayetin senedinde bir de Dahhak bin Yarbu adında birisi var. Dahhak bin Yarbu adında birisi var. Ve bir de babası var. Yarbu. Bir de Suhaym oğullarından bir adam diye ifade eden bir kişi var. Bakın, bunlar tanınmayan kimseler. Az evvel dedim ki tanınmayan, meşhur olan, malum olmayan kimselerin rivayetleri nedir? Sayı olarak, hasen olarak kabul edilmez. Rivayeti ne yapar? Zayıf kılar demiştim, değil mi? Yani bu kimseler, bu rivayetin zincirinde bulunan bu Dahhak bin Yarbu, bir, ikincisi babası Yarbu, bir de Suhaym oğullarından bir adam diye geçiyor. Şimdi Suhaym oğullarından bir adam kim yani şimdi? Değil mi? Bu üç arkadaşlar nedir? Tanınmayan kimseler. Dolayısıyla işte bundan dolayı rivayet nedir? Zayıftır. Böyle akidevi bir mevzuda, değil mi? Akideye taalluk eden bir mevzuda zayıf bir rivayetle ne yapılmaz? Delil getirilmez. Nitekim zaten Taberi Rahimahullah bu adı geçen kitabının mukaddimesinde başında zaten açık bir şekilde belirtmiş ki benim kitabımda ne var? Bazı zayıf rivayetler var. O yüzden o da zaten belirtmiş. Bunun zikretmiş olduğu işte bu rivayette, aynı şekilde bu bazı rivayetler demiş olduğu rivayetlerden bir tanesi. Ama kardeşler, bakın, biz bu rivayetin sayı olduğunu farz edelim. Tamam. Hadi diyelim sizin dediğiniz gibi olsun. Bu rivayet zayıf değil. Hadi sayı olduğunu farz edelim. Bakın kardeşler, kesinlikle bunu sayı olarak farz etmemiz kesinlikle sahabenin bu şiarla Peygamber Efendimiz'i yardıma çağırdıkları anlamına gelmez. Kesinlikle sahabeler bu şiarla, ya Muhammed şiarıyla Peygamber Efendimiz'i yardıma çağırmamışlardı. Asla bu mana çıkartılamaz. Bakın, bunu şu şekilde anlatalım. Şimdi ya Muhammed demişler, değil mi? O ya Muhammed kelimesinin sonundaki elif ve ha harfi var ya, ya Muhammed değil mi? Elif ve ha harfi olduğu için bu lafız ne lafızlardandır? Nüdbe lafızlarındandır. Nüdbe. Nüdbe ne demek kardeşler? Kendisinden ötürü tasalanılan, kederlenilen, üzülen, üzülünen, yani hüzünlenilen birine nida etmek, seslenmek anlamına geliyor nüdbe. Mesela bunu bir 2-3 tane örnekle izah edelim. Daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. Mesela Araplar kardeşler, atıyorum, Zeyd isminde ölmüş ve sevdikleri birine üzülerek veya da bazen de ağlayarak nasıl seslenirler mesela? Ya Zeydah veya Va Zeydah derler. Ey Zeyd anlamında. Ölmüş mesela, sevdikleri de bir kimse. Buna üzülerek, bazen de ağlayarak nasıl nida ederler? Va Zeydah, Ya Zeydah diye ne yaparlar? Nida ederler. Ey Zeyd anlamında. Ve bu kimseden ne yaparlar? İyiliklerini sayarlar. İşte sen şöyle yapardın, sen böyle yapardın diye. Araplar mesela İslam'ın garip bir durumda olmasına, İslam'ın terk edilmiş olduğuna, yeryüzünde tatbik edildiğine üzülerek, bazen ağlayarak ne derler mesela? Ey İslam anlamında. Ey İslam, sen bu duruma mı düşecektin? Sen yardımsız mı bırakıldın? Ve bu benzeri anlamlara gelecek şekilde ne derler? Ya İslam'a, va İslam'a derler. Bak, bunlar hep nüdbe lafızlarındır. Sonunda elif ve ha olunca nedir arkadaşlar? Bu nüdbe lafızlardır, değil mi? Va İslam'a, ya İslam'a derler. Böyle İslam hakkında böyle üzülerek, ağlayarak, İslam'ın terk edildiğinde böyle üzülerek ne yaparlar? Böyle söylerler. Bu ne anlama geliyor dedik? İşte yani ey İslam, sen bu durumlara mı düşecektin? Sen yardımsız mı bırakıldın? Bu anlamlara yani. Yine mesela bir tane de örnek verelim daha iyi anlaşılması için. Mesela yine Araplar böyle zor, sıkıntılı bir durum içinde olduklarında, atıyorum işte mesela Ahmet adındaki birinin işte kendi durumlarını işte bilseydi de yardım etseydi diye ne derler? İşte va Ahmedah veya ya Ahmedah derler. İşte yani ey Ahmet neredesin sen şimdi olacaktın ki işte biz bu sıkıntıda olmayacaktık şimdi. İçinde bir sıkıntı içindeler, bir zorluk içindeler değil mi? Hani böyle bir durumda işte Ahmet bir durum bizim durumumuzu bilseydi de bize yardım etseydi anlamında ne yaparlar kardeşler? Ya Ahmedah veya da va Ahmedah diye söylerler. Bakın 3 tane örnek verdik. Bu 3 örnekte ve bu 3 örneğin dışında nütbe lafızlarıyla işte böylelikle Araplar ne yaparlar kardeşler? Bu lafızları kullanarak, nütbe lafızlarını kullanarak ne yaparlar? Nida ettikleri, o seslendikleri kimseyi veyahut da şeyi ne yaparlar? Zihinlerine getirirler, gözleri önünde canlandırırlar değil mi? Bu şekilde. Değil mi? Va İslam'a bak İslam'ı canlandırıyor. Va Zeyda, Zeyd'i canlandırıyor değil mi? Gözünün önüne getiriyorlar. Zihinlerine getiriyorlar. Gözünün de canlandırıyorlar. Bak bu şekilde bunu yaparlar değil mi kardeşler? Heh. Asla hiç bu lafızlarla şeyi ifade ederler. Mesela Zeyd ölmüş diyelim. Ya Zeydah, va Zeydah derken Zeyd'i çağırmayı, şimdi Zeyd bizi duyuyor. Zeyd işte bize işte fayda versin. Bizim için Allah'a dua etsin diye nütbe mesela lafızını kullanarak ya Zeydah derken hiç bunu kastederler ama bunun için yaparlar mı arkadaşlar? Yapmazlar ki. Onlar ya Zeydah derken değil mi? Veya ya Ahmedah derken asla işte Zeyd şimdi bizi duyuyor. İşte bizi işitiyor. İşte biz ona artık ihtiyaçlarımızı söyleyelim de bizim işte ihtiyaçlarımızı gidersin. Bunu kastederek asla bunu söylemezler arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ama ne derler? Ya kelimesini kullanırlar. Va kelimesini kullanarak ey Zeyd anlamında bu cümleyi söylerler. Ta ki ne oluyor bu şekilde? Bunu zihinlerine getiriyorlar o kimseyi. Böylelikle göz önünden canlandırırlar. Asla böyle nedir? Bununla ölmüş ya da uzakta olan kimseleri çağırmayı, onlardan yardım talep etmeyi kesinlikle kastetmezler. Bunu bildik mi? Aynı şekilde işte arkadaşlar. Ya Muhammeda kelimesi de böyle. Aynen bakın bu da böyle. Yani sahabeler kardeşler bu sözü sadece niye söylemişlerdi? Eğer rivayetin sayı olduğunu farz edersek. Savaşta. Sadece niçin söylemişlerdi arkadaşlar? Şiar olarak. Sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı zihinlerine getirmek. Adeta sanki gözlerinin önündeymiş gibi gözlerinin önünde canlandırmak ve böylece savaşta himmetlerini, hani gayretlerini, azimlerini, kararlılıklarını, sebatlarını harekete geçirmek gayesiyle şiar olarak söylemişlerdi. İster bunu kafirlerin duyacakları bir şekilde açıktan söylemiş olsunlar. Yani bu savaştaki şiar bazen böyle de olabiliyor. Hani herkesin duyabileceği şekilde. İster açıktan söylemiş olsunlar bu şiarı. İsterse böyle işte karışıklık anında veyahut da gece karanlığında Müslümanı kafirden ayırt etmek için yani bir sır kelimesi olarak, kelime-tü sır olarak söylemiş olsunlar. Fark etmez. Anlaşıldı. İster karışıklık anında veyahut da gece karanlığında Müslümanı kafirden ayırt etmek için. Bir sır kelimesi olarak söylesinler veyahut da kafirlerin duyacağı şekilde söylesinler. Fark etmez. Savaşta bu kelimeyi işaret olarak söylediği zaman sadece niçin bunu söylemişler? Niçin bu kelimeyi seçtiler onlar? Ya Muhammeda kelimesini seçtiler. Ta ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne olsun? Zihinlerine getirmek için. O aklımıza gelsin. Böylelikle ne oluyor? O aklına gelince ne oluyor işte? Bu şekilde. Savaşta himmetleri ne oluyor arkadaşlar? Harekete geçiyor değil mi? Azimleri, gayretleri daha böyle atılgan oluyorsun. Daha böyle dinamik oluyorsun kafire karşı. O yüzden ne Halid radıyallahu anh ne de bir başkası asla bu savaşta böyle kesinlikle ya Muhammedah derken bunu asla kastetmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yardıma çağırmayı asla kastetmediler. Nitekim yani şöyle bir şey, rivayette de şöyle bir şey yok yani. Ya Muhammeda sırt dedikleri geçiyor. İşte ya Muhammeda bana yar, bize yardım et. İşte bizim için Allah'a dua et diye bir kelime de zaten bir lafıza zaten geçmiyor. Anlaşıldı kesinlikle onlar ne yapmamışlardı? Böyle bir söz söylememişlerdi, bunu kastetmemişlerdi. Bu ikinci şüpheydi kardeşler. Üçüncü şüpheye geçelim. Diyorlar ki bunlar bakın diyorlar İmam Bukhari El-Edebul Mufred isimli eserinde Abdurrahman bin Sa'd Rahimahullah'ın şunları söylediğini aktarıyor. Diyor ki Khadirat Riclu İbni Umar'a İbni Ömer radıyallahu anh ayağı uyuştu diyor. Fekal lehu racul. Bunun üzerine bir adam dedi ki İbni Ömer'e Uzkur ahabben nasi ileyk. İnsanların sana en sevimli olanını an. Onun ismini söyle. Dedi diyor. Fekale o da ne dedi? Ya Muhammed. O da ya Muhammed dedi diyor. Bak İbni Ömer'in ayağı uyuşuyor. Onlar o aradan bir tane adam diyor ki ey İbni Ömer ne yap? İnsanların sana en sevimli olanın ismini an diyor. Onun ismini söyle diyor. O da ne diyor? Ya Muhammed diyor. Ve başka rivayette böyle dedikten sonra onun ayağının geçtiği ifade ediliyor. Şimdi bakın buradan yola çıkarak diyorlar ki bak büyük sahabi İbni Ömer ayağındaki uyuşukluğun geçmesi için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yardıma çağırmış. Peygamber'e nida ederek ya Muhammed diyerek nedir ondan yardım talep etmiş değil mi diyorlar. Ve diyorlar ki aynı zamanda bak bu rivayet sadece İmam Bukhari değil. Aynı zamanda El-Kelimut-Tayyib isimli eserinde İbn-i Teymiye Rahimahullah da bu rivayeti aktarıyor. Yani bak sizin şeyhiniz o en büyük şeyhiniz, en büyük imamınız bile bu rivayeti almış koymuş El-Kelimut-Tayyib isimli zikir kitabına koymuş diye böyle itirazda bulunuyorlar. Bakın kardeşler diyoruz ki bu rivayet bir kere zayıf bir rivayet. Yani İmam Bukhari bu rivayeti yani aktardı diye bu hadisin zayıf olarak addedilmesine bu engel değildir. Çünkü sonuçta bu kitap İmam Bukhari'nin yani bu rivayeti aktardığı bu kitap Sahih-i Bukhari diye bildiğimiz kitap değil ki. İmam Bukhari çünkü El-Edebül Müfret'te bunu aktarıyor. El-Edebül Müfret'te hadisleri aktarırken, hadisleri oraya yazarken yani illa ben sahih hadisleri buraya nakledeceğim, sahih hadislerden başka hiçbir hadis almayacağım diye bu şekilde kendini kayıtlamamış Sahih-i Bukhari'de olduğu gibi. Sahih-i Bukhari'de sadece sahih hadisleri almakla kendini kayıtlamış İmam Bukhari ama bu kitabında hadisleri rivayet ederken sadece ben sahih hadisleri almakla kendimi kayıtlayacağım diye böyle bir şey, böyle bir kayıtla kendisini kayıtlamamış, böyle bir şeye bağlı kalmamış. Nitekim mesela muasır, yani büyük muhaddislerden Elbani mesela, Daiful Edebil Mufret diye bir isimli eseri var. Orada mesela El-Edebül Müfret'te geçen 215 tane hadisin zayıf olduğunu tespit ediyor. Daiful Edebül Müfret isimli eserinde El-Edebül Müfret'te geçen 215 tane zayıf hadis tespit ediyor. Bak bu çok büyük bir muhaddis yani. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani El-Edebül Müfret'te geçiyor diye İmam Buhari rivayet ediyor diyor. Yani İmam Buhari rivayet ediyor diye. Bu rivayet işte şeydir. Yani sağlamdır diye böyle bir durum söz konusu değil kardeşler. Ve bakın bu aktarmış olduğumuz rivayetin dışında bir de İbn-i Sunni Amelul Yevmi ve Leyle diye bir kitabı var. Orada mesela kişinin ayağının uyuştuğu zaman diyeceği şey babı diye bir böyle bab açmış. O bab altında 4 tane daha rivayet zikrediyor bu aktarmış olduğumuz rivayetin dışında. O 4 rivayetin 3'ü zayıf, bir tanesi de uydurma. Şimdi kardeşler bakın ben yani bu rivayete zayıf dedik. İbn-i Sünn'in rivayet etmiş olduğu 4 tanesine, 3 tanesine zayıf dedik, bir tanesine uydurma dedik değil mi? Şimdi bunların hepsi ispat gerekiyor değil mi? Yani normalde bunların hepsinin ispatı var ama uzatmaya gerek yok bakın. Hiç uzatmayalım. Yani bu rivayetler niçin zayıf, hangi derecede zayıf, işte şiddetli derecede bir zayıf mı yoksa normal derecede bir zayıf mı hiç? Bu meseleye girmeden bakın, velev ki bu rivayetlerin sayı olduğunu farz edelim. Velev ki bu rivayetlerin sayı olduğunu farz edelim. Bakın, kesinlikle arkadaşlar bu rivayet ölmüş olan veya uzakta bulunan birini yardıma çağırmanın meşru olduğuna değil, delil olmaz kardeşler. Niye olmaz? Çünkü bu, bakın çok dikkat dinleyin burayı. Çünkü bu İslam öncesi cahiliye Araplarından ayağa uyuşmuş kimselerin uygulayıp fayda verdiğini tecrübe ettikleri eski bir tedavi yöntemidir. Burada kesinlikle böyle işte ölmüş olan, uzakta olan birisini çağırmayı, yani çağırma durumu kesinlikle söz konusu değil. Uzaktan yakından alakası yok bunun. Bu bir tedavi yöntemidir kardeşler. Cahiliye Arapları onlardan birinin ayağı uyuştuğu zaman ne yaparlardı? Sevdikleri birinin, çok sevdiği birinin adını anarlardı ve böylece o sıkıntısı ondan giderdi kardeşler. Nitekim bakın, gerçekten de öyle değil mi? Yani mesela bir kimde çok sevdiği birinin adını anıp da onu hatırladığında değil mi? Sen sonuçta niye onun adını anıyorsun? Onu hatırlamak için değil mi? Şimdi sen bir kimse gerçekten de çok sevdiği birinin adını anıp da onu hatırladığında mutlu olmaz mı kardeşler? Mutlu olmaz mı? İçi ferahlamaz mı? Ve böylelikle bedenindeki kan akımı hızlanmaz mı? Ve ayağında da uyuşukluk varsa ayağındaki sinirler hareketlenmez mi? Ve böylelikle uyuşukluk kolay bir şekilde gitmiş olmaz mı? Bir izninle. Değil mi? Yine aynı şekilde mesela bunu gibi bir kimse mesela çok sevdiği birini gördüğünde değil mi? Onunla muhabbet ettiğinde ya da işte çok sevdiği işte bir işle meşgul olduğunda, bir eylemle meşgul olduğunda veya da olacağını bildiğinde yani ben çok hoşuma giden bir şeyle meşgul olacağım, bir eylemle meşgul olacağım birazdan, birkaç saat sonra mesela. Bunu bildiğinde de aynı durum söz konusu oluyor değil mi? İnsan mutlu oluyor, içi ferahlıyor değil mi? Ve bir rahatsızlığı varsa da ne oluyor işte böylelikle rahatsızlığı azalıyor veyahut da rahatsızlığını unutuyor. İşte aynen bu durum da böyle kardeşler. Anlaşıldı. Hani burada Abdullah bin Ömer eğer rivayetin yani sabit olduğunu kabul edersek burada Abdullah İbni Ömer ya Muhammed derken kesinlikle ve kesinlikle Resulullah Aleyhisselam'ı yardıma çağırmayı kastetmemişti. Ayağın uyukluğun gitmesi için peygamber bana yardım etsin. Ya bizzat ya da işte Allah-u Teala dua ederek. Kesinlikle arkadaşlar bu anlamı ne yapmamıştı? Kastetmemişti İbn Ömer. Niçin bunu yapmış? Ta ki o en sevdiği insanı peygambere ne yapıyor? Zihninde canlandırıyor. Değil mi? Böylelikle içi mutlu, yani mutlu olsun, ferahlasın ve böylelikle bedendeki kan akımı olsun, hızlansın ve ayağındaki uyuşukluk bu şekilde ne olsun? Gitsin. Ayağındaki sinirler hareketlensin. Bu şekilde uyuşukluk geçsin, rahatsızlığı azalsın. Bu şekilde rahatsızlığı unutsun diye bunu yapmıştı yani. Nitekim bakın, hem İslam öncesi hem de İslam sonrası bakın Arap şiirlerine baktığımız zaman da zaten bunun bir tedavi yöntemi olduğunu apaçık bir şekilde görüyoruz. Yani bunun ölmüş olan uzakta birini yardıma çağırmak, hani ölmüş olan veyahut da uzakta olan birini yardıma çağırmakla hiç alakasının olmadığını apaçık bir şekilde bakın görüyoruz. Mesela 3 tane şiir aktarayım mesela size. Cemil Buseyn adında mesela bir şair diyor ki: وَاَنْتِ لِعَيْنِ قُرَّةٌ حِينَ نَلْتَقِي وَذِكْرُكِ يَشْفِينِ اِذَا خَدِرَتْ رِجْلِي. Sen diyor, kadına sesleniyor. Sen diyor, karşılaştığımız zaman gözümün aydınlığısın. Seni anmak ve böylece hatırlamak ayağım uyuştuğu zaman bana şifa verir diyor. Bak burada bu şair, bu Arap şairi neyden bahsediyor? Ayağının uyuşmasından bahsediyor. Bu ayağı uyuştuğu zaman ne yaptığından bahsediyor? O kadını anmasından, o kadının ismini zikretmesinden ve bu şekilde onu hatırlamasından bahsediyor. Şimdi buradayı söyleyebilir misin? Yani bu adam işte bak ayağı uyuştuğu zaman kadını çağırıyor ki işte kadın onu duysun. Sonuçta yani bu bir peygamber değil, bir veli bir zat değil de değil ki yani işte biz de diyelim belki burada işte ona sesleniyor ki o da işte beni duysun, bana yardım etsin anlamını kastediyor da olabilir diyelim. Yani burada normal bir kadın yani sevdiği bir kadın değil mi? Burada işte yani ben seni anarım derken işte sen beni duyarsın çünkü sen bana dua edersin veya bana yardım edersin. Bu anlamın kastedilmediği apaçık yani. Burada çok net apaçık bir şekilde anlıyoruz yani burada ta o ayağı uyuştuğu zaman ne yaptığını söylüyor. O kadının o seni seni seviyorum diyor. Senin ne yaparım hemen anarım diyor. Ve bu şekilde seni anmak, seni hatırlamak bana ne yapar diyor? Şifa verir diyor. Bakın. Demek ki o zaman bu bir tedavi yöntemiymiş yani bakın. Aynen Abdullah İbn Ömer'in de yaptığı bak bu. Ayağın uyuştuğu zaman ayağın uyuşmasından bahsediyor bakın burada da. Yine bakın diğer şiirleri de aktaralım. Ömer İbn Ebi Rabia diyor ki: "İza khadirat rijli abuhu bi zikriha li yadhhaba an rijli al-khudur fe yadhhabu." Ayağım uyuştuğu zaman diyor ayağımdan uyuşukluk gitsin diye o kadını anarım, o kadını hatırlarım ve bu şekilde ayağımdaki uyuşukluk ne olur diyor? Gider diyor. Aynı durum bak yani bu tedavi yöntemi yani. Çünkü onu hatırlayınca dedik ki adam mutlu oluyor, ferahlıyor, bedendeki kan akımı hızlanıyor. Yani bu çok malum olan bir şey. Az evvel açıkladık zaten bunu. Ya bakın Ebul Atahi adındaki birisi de diyor ki: وَتَخْدَرُ ف۪ي بَعْضِ الْأَحَايِينِ رِجِلُهُ فَاِنْ لَمْ يَقُلْ يَا عُتْبَ اَوْ يَا عُتْبُ لَمْ يَذْهَبِ الْخَدَرُ. Bazı zamanlar onun ayağı uyuşur diyor. Falancanın ayağı uyuşur diyor. Artık kimse o. Eğer ya utbe demezse uyuşukluk gitmez diyor. Eğer ya utbe demezse uyuşukluk gitmez. Çünkü utbe deyince utbe çok sevilen bir insan. Onu demese ayağında ama onu dese ayağındaki uyuşukluk ne olacak? Geçecek. Bak burada mesela ya kelimesi var. Aynı bak hani ya Muhammed diyordu ya. İbn Ömer ayağın uyuşukluğu geçmesi için. Aynen bak burada ya utbe demezse ayağındaki uyuşukluk geçmez diyor. Ve gerçekten de bakıyoruz cahiliye Arapları mesela çok sevdikleri kişinin zihinlerinde daha çok canlanmasını ve böylece rahatsızlıklarına daha iyi gelmesi için sevdikleri kişi anarken daha çok muhakkak ya kelimesini kullanırlar. Çünkü ya deyince yani bir Muhammed demek var bir de ya Muhammed demek var. Bir utbe demek var bir de ya utbe demek var. Ya utbe deyince zihinde daha çok canlanıyor. Daha böyle yakın bir temas halinde olduğunu sanki karşındaymış gibi hissediyorsun ya. Daha çok böylelikle aklına geliyor. Zihinde daha çok canlanıyor ve bu şekilde rahatsızlığına senin daha iyi geldiği için Araplar daha çok sevdikleri kişi anarken nasıl yaparlardı? Nida harfini kullanırlardı kardeşler. O yüzden bunun da hiç istigaseyle, istiadeyle, istihaneyle hiç alakası kardeşler yok. Son bir şüpheyi de inşallah zikredip bitirelim. Dördüncü bir şüphe olarak da diyorlar ki Ebu Nuaym el-Asbahani diyorlar. Hilyetül Evliya diye bir kitabı var. O kitabında Hubeyb bin Adi'nin öldürülmek için götürüldüğünde biliyorsunuz kafirler onu öldürmüşlerdi. Kafirler tarafından şehit edildi. Bu radıyallahu anh bu yani sahabi bunu kafirler öldürmek için götürdüklerinde ya Muhammed diye nida ettiğini rivayet ediyor. Kim? Ebu Nuaym el-Asbahani. Hilyetül Evliya kitabında. Bak tam götürülürken ya Muhammed diye nida etmiş. Demek ki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapıyor? Nida ediyor. Nasıl cevap vereceğiz? Diyoruz ki kardeşim, bu Hubeyb radıyallahu anh'ın böyle söylediğinin geçtiği, bu Ebu Nuaym'ın bu rivayet ettiği bu kıssanın senedinde, rivayetin senedinde kardeşler, Heytem bin Adi adında birisi var. Bakın İbn-i Adi rahimahullah El-Kamil adlı kitabında Yahya bin Ma'in'in bunun hakkında şöyle dediğini aktarıyor, bu ravi hakkında yani. Bu rivayetin senedinde kim varmış? Heytem bin Adi adında bir ravi var. Bakın Yahya bin Ma'in onun hakkında diyor ki, Heytem bin Adi Kufelidir, güvenilir değildir, yalan söylerdi. Demek ki o zaman bu rivayetin senedinde bu adam var ve bu adam yalancı. Yahya bin Ma'in değil mi? Çok değerli bir zat. Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı, kankisi diyebiliriz yani tabiri caizse. Çok beraberlikleri olmuş. Bu da aynı Ahmet bin Hanbel gibi muhaddis birisi. Çok büyük bir muhaddis. Yahya bin Ma'in'in sözü. Yine mesela Nesai. Hani kütüb-i sitte sahiplerinden birisi Nesai var ya. Nesai de bakın şöyle söylüyor. Yani İbn-i Adi bunu El-Kamil kitabında aktarıyor. Nesai'nin de şöyle dediğini naklediyor. Heytem bin Adi metrukul hadistir diyor bakın. Hadisi terk edilmiştir. Hadisi alınmaz bakın diyor. Oğlum arkadaşlar, dolayısıyla bu rivayet ne? Uydurmadır. Üzerinde hiç durmaya gerek yok. Çünkü Yahya bin Ma'in bu kimsenin nedir? Yalancı olduğunu söylediği için, o yüzden bu rivayet zayıf bile değil. Nedir kardeşler? Uydurmadır. Bakın nitekim zaten İmam Zehebi bu Ebu Nuaym'dan, yani bu Hilyetül Evliya kitabının sahibi Ebu Nuaym'dan bahsederken bakın zaten şunları söylüyor. Diyor ki Ebu Nuaym diyor itham edilmiş birisi değildir diyor. Evet yani yalanla veya da fısla itham edilmiş birisi değildir. Yani bu rivayeti kitabına alan, Hilyetül Evliya adlı kitabını alan bu Ebu Nuaym nedir? Fısla veya yalanla itham edilmiş birisi değildir. Bilakis diyor o doğru dürüst bu ilmi, yani hadis ilmini bilen birisidir. Diyor ve sonra diyor ki bakın, Allah ona affetsin ki diyor, kitaplarında uydurma hadisleri rivayet edip sonra da bunların çürük olduğunu söylememiş olmasından daha büyük bir günahın olduğunu bilmiyorum diyor bakın. İmam Zehebi arkadaşlar. Siyaru A'lamin Nübelâ'da 17. cilt 461. sayfada mesela böyle söylüyor. Yani Ebu Nuaym diyor tamam iyi bir adamdır, hadis ilmini bilir, doğru dürüsttür, yalancılıkta fısla itham edilmiş birisi değildir, iyi bir insandır, salih bir insandır. Ama Allah affetsin ki diyor ne yapmış bu? Kitaplarında uydurma hadisleri rivayet etmiş ve sonra da bunların uydurma olduğunu söylememiş diyor. Ben bundan diyor daha büyük bir günahın ne olduğunu bilmiyorum diyor. O yüzden arkadaşlar yani bu rivayette işte bu İmam Zeyb'in uydurma hadisler diye işaret ettiği rivayetlerdendir. Yani daha kardeşler başka şüpheleri de var. Bu istigafeye ölmüş olan veyahut da uzakta olan kimselerin yardıma çağrılmasını caiz olduğunu söyleyenlerin daha böyle başka şüpheleri de var ama en önemli şüphelerini zikrettim. En önemli, en çok dillendirdikleri şüpheleri zikrettim. Daha başka şüpheler de var. Ancak kardeşler bakın şöyle bir mesele var. Yani bu meseleyi birkaç derstir anlatmış olduğum meseleden ayırt etmek gerekiyor. Adam geliyor kabrin başına birisinin ve ona sesleniyor işte. Bana şunu ver, bana bunu ver. Yani bizzat onun vereceğine inanmıyor da. Yani benim işte böyle istediklerimi duy. Sen zaten duyuyorsun bak kabrinin başındayım. Onun da duyduğuna inanıyor. Ve ne yapıyor? Onun işte yani benim bu sıkıntılarımı öğrenip Allah'a dua edeceğini zannediyor. Ama kabrin başına geçerek bakın bunu yapıyor. Kabrin başına geçerek bunu yapıyor. Ama bizim bahsettiklerimiz ne? Uzakta yani. Adam ölmüş ama adam çok uzakta. Ya da adam yaşıyor ama adam uzakta. Biz bundan bahsettik. Ama adam ölmüş ve kabrinin başına gidiyor. Ve ondan bir şeyler istiyor. Allah'a dua etmesini istiyor. Kendisine bu konuda yardımcı olmasını istiyor. Biz bu konudan kardeşler bahsetmedik inşallah. Yani artık yani kesin söz vermiyorum ama inşallah yani bu konudan da bahseder miyim, bahsetmez miyim bilmiyorum da yani bahsedebiliriz inşallah. Özellikle bu konu çok önemli yani. Şimdi bu şirk midir değil midir? Bu mesele nedir? Tartışılmıştır kardeşler. Ve buna yani bir salih bir zatın veyahut da işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin başına geçip de ona el açıp ondan bir şeyler istemenin caiz olduğunu böyle birçok alim de itiraf etmiş. Yani böyle kendisini işte alim olarak bildiğimiz, ondan sonra işte ahlakını, işte dinini böyle temiz olarak bildiğimiz, değer vermiş olduğumuz birçok alim mesela buna cevaz vermiştir. Bunda bir beis olmadığını söylemiştir. Ne şirkle hatta ne de bidatla bile vasıflamamışlardır hatta. Ancak tabii yani bu en azından bidattır ama şirk midir değil midir bu mesele farklı. Bununla da alakalı birçok şüphe getiriyorlar bunun Yani caiz olduğunu, bunun bir sakıncasının olmadığına dair birçok şüphe de getiriyorlar. İnşallah eğer bu meseleden bahsedersek bu şüphelere de gideriz ama yine kesin tabii söz vermiş olmayayım inşallah. Burada dersimizi bitirelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.